Kitabın adı Aşkı Giyinen Adam. Yazarı Nazlı Eray. Roman. 20. ayrım. Susup bir süre tavana baktı. Kadınlar diye mırıldandı. Hayatımdaki kadınlar. Onlara servetler harcadım. Onlarsız yapamıyordum. Çok çekingen, içine kapanık bir genç olduğumu söylediğimde kimse inanmıyor bana. Öyleydim ama. 12 yaşındayken profesyonel bir şarkıcıydım artık. Bana kalırsa profesyonelliğe geçişim geç bile kalmıştı. Birden yakaladığım o baş döndürücü ün, anneme yıllar sonra babamdan ayrılma cesaretini vermişti. Hafifçe bana doğru döndü. Marlene Dietrich'i hatırladım birden, diye mırıldandı. Marlene Dietrich tarafından baştan çıkarılmak, seksi bir eksperin elinden öğrenmek demekti. Ama o, insana hiçbir zaman bir öğrenci olduğunu hissettirmiyordu. Park Avenue'deki lüks apartman dairesinde aşk için muhteşem bir atmosfer yaratmıştı. Mum ışığında baş başa yemek yemiştik. Arkadan nefis bir müziğin romantik ezgileri geliyordu. Daha sonra karşılıklı oturup birbirimize yaşamımızdan bahsettik. Onunla konuşmak öyle rahatlatıyordu ki insanı. Ona başka hiç kimseye söylemediğim birçok şeyi anlatmıştım. Sonra yavaşça beni yatak odasına götürdü. Saten yatak çarşafları, tavanda ve duvarda kristal aynalar. Hafif loş bir ışık. Marlene'in kızı Maria Riva, anılarında annesinin beni yatağa attığını yazar. Oysa öyle değildi olay. Çok daha başka boyutları, derinliği vardı birlikteliğimizin. Yatakta olağanüstüydü Marlene. Çok rahattı. Beni de rahatlatmıştı. Yıllar önce Richard Thalberg adında bir Alman şarkıcıyı sevmişti. "Sende sanki onu buluyorum," diye fısıldamıştı bana. İlişkimiz boyunca benim için yapamayacağı şey yoktu, biliyordum. O bir efsaneydi, bir kraliçeydi. Her yaptığında bir kraliçe gibi yapıyordu. Benden çok yaşlı olması umurumda bile değildi. O zamanlar bile Marlene yaşlıydı. Ama o, yaşı olmayan o ender varlıklardandı. Arkadaşlarım beni ondan vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Hiçbirisi o dünyanın içinde olmanın ne demek olduğunu bilmiyordu. Marlene'i ağır siklet boksör Rocky Marciano'nun boks maçına götürmek istemiştim. Marciano dostumdu. Ajanım bunu söylediğim zaman az kaldı bir kalp krizi geçiriyordu. "Yapamazsın bunu Eddie, yapamazsın. İmajın," diye bağırdı. "Mesleğin Eddie." Sonunda Marlene'i onu maça götüremeyeceğimi söyledim. Anlamıştı. Marlene Dietrich'ti o. Sonra utandım kendimden. Tüm maç boyunca utandım kendimden. Yavaşça gözlerini kapamıştı. Uzunca bir süre sessiz kaldı. "Uyudu," dedi gönül. Daldı gitti. Merdivenlerden aşağıya inip apartmandan dışarı çıkmıştım. Beynim kellenin anlattıklarıyla doluydu. Eddie Fisher'ın yoksul çocukluğu etkilemişti beni. Durmadan Philadelphia sokaklarında tahta kuruluş çiltesinin altında sıkıştırılmış gazete tomarları yakan sıska bir çocuk geliyordu gözümün önüne. Marlene Dietrich, duvarları ve tavanı kesme kristal aynalı yatak odası, eski bir şarkıcı Richard Thalberg, Eddie'nin konserlerini dolduran binlerce kişilik kalabalık, onu görünce haykırmaya başlayan genç kızlar, renkli Las Vegas geceleri, Eddie'nin soyunma odaları, upuzun bacaklı Tropicana kızları, giyinme odalarında ufak kaçamaklar ve Elizabeth Taylor. Bir rüyanın yakalanışı. Bunları düşünüp duruyordum. Eve varmıştım. Çantamı karıştırıp anahtarımı buldum. Kapıyı açıp girdim içeriye. Buzdolabından değişik bir ses geliyordu. Hafif bir tıkırtıydı bu. Meraklanmıştım. Dolabın kapağını açtım. Kelle bana bakıyordu. Tam zamanda yetiştin. Az kalsın donuyordum dedi. Neydi o ses? Soğuktan dişlerim birbirine vuruyor. Elimde değil. Durduramıyorum dedi. Hemen dolabın ısısını düşürdüm. Sana sorduğumda iyi böyle kalsın demiştin. Ne bileyim ben? Bir uyuşma, bir uyku geldi. Gözlerimi kapatsam uyuyup donacağım. Korkunç bir şeydi. Yeni haberler var mı diye sordum. Var. Olmaz olur mu dedi. Anlat bakalım. Çeşme Meydanı'ndaki Lohusa Kadın Türbesi'ne yeni bir eleman alındı dün. Ekonomik kriz yüzünden işini kaybeden bir sürü insan için ayrı bir dosya açılmış. Yeni alınan eleman o dosyaya bakıyor. Bu arada Lohusa Kadın klonlanmak için Doktor Saverino Antinori'ye haber yollamış. Böylece yeniden yaşama dönmeyi planlıyor. Doğru mu söylüyorsun? Doğru, dedi kelle. Peki Doktor Antinori Lohusa kadını nasıl klonlayabilir ki? Basit, dedi kelle. Mezarı açıp kemiğinden aldığı bir hücreyle onu yeni baştan yaratabilir. Biliyorsun, ekibiyle bunun üstünde çalışıyorlar. Sen nereden duyuyorsun bunları diye merakla sordum. Ben bilirim, bana gelir bilgiler, dedi kelle. Lohusa kadın yaşama dönerse ne yapabilir ki bu yüzyılda diye sordum. Çevresi var. Unutma, çok geniş bir çevresi var onun. Bütün o türbeye gelenler onun dostları. O da hayır işlerinde çalışabilir. Doğru, dedim. Dolabın ısısını düşürdüm. Çıkıyorum şimdi. Ben gelene kadar buzlar biraz eriyebilir. Başına su damlarsa sakın korkma. Yana çek tabağı. Buzluğun altına da bir şey koy. Başıma su damlamasına dayanamam. Kellenin içinde bulunduğu tabağı dolabın en alt rafına yerleştirdim. Bodruma indik, dedi kelle. Hadi şimdilik hoşça kal. Dur dur, kapatma kapağı, bir şey söyleyeceğim sana, diye bağırdı. Hadi ne söyleyeceksen söyle, bir yere yetişeceğim. Hani beni çöpe atmışlardı ya. Çok zekiydi. Can evimden vurmuştu beni. Anlat, dedim. Ne oldu seni o çöpe attıkları zaman? Dumanlı kara gözlerini şöyle bir devirdi. Korkunç bir andı, dedi. Ben kafamın içinde donanımlı, birikimli, kültürlü bir beyin taşıyan ben çöpe atılmıştım. Orada kalabilirdim. Çöp bidonuna atlayan bir kedi beni paralayıp yiyebilirdi. Ne bileyim ben? Çöp kamyonu gelip beni oradan alabilir, kentin dışındaki bir çöplüğe dökebilirdi. Bir daha hiç kimse bana ulaşamayabilirdi. Ne korkunç bir şey yaşadım. Doğru, dedim. İtibarını kaybetmeye gör, dedi. İnsanlar acımasızdır, bitersin. Ama anlaşılmamak da var işin içinde. Anlattıklarını anlamazlar ki. Ne zor şey kafanın içinde bir beyin taşımak. Hadi eyvallah. Dolabın kapağını kapattım. Oracıkta derin düşüncelere dalmıştım. Bir beyin taşımak. Duygu, düşünce, anı ve bellekten oluşan bir beyni taşımak. Geçmişe ve geleceğe ait sorumluluk. Kellenin derin düşüncelerini beğeniyordum. Beyninde taşıdığı olayların yarısından çoğunun bana ait bir takım şeyler olduğunu düşünerek kendi kendime böbürlendim. Ama onun benim dışımda kendine özgü bir dünya görüşü, bir takım değişik düşünceleri vardı ki hoşuma gidiyordu bunlar. İşte şimdi de mutfağın orta yerinde beni düşünceler içinde bırakmıştı. Kafamın içinde taşıdığım beyin. Her şeyi algılayan, biriktiren, saklayan, unutan, silen, anımsayan, rüya gören, elimi, kolumu, bacağımı hareket ettiren beynim. Aşık olan, üzülen, öfkelenen, heyecanlanan beynim. Büyük bir sorumluluk taşıyordum. İnsanları mutlu ya da mutsuz edebilirdim. Yaşamda kendime doğru olan bir yol çizebilirdim veya çizmeyebilirdim. Yaşamı iyi algılayabilirdim ya da tam tersini yapar, tüm yaşamımı yanlış yaşayabilirdim. Bunları düşüne düşüne Dürnev ablanın kapısına varmıştım. Düşünmeye devam ediyordum. yaşadığımın farkına varabilirdim veya varmayabilirdim. Zamanımı iyi kullanabilirdim. Nerede kaldın dedi Dürnev abla. Gel içeriye. Ayakkabılarımı kapının dışında çıkarıp içeriye girdim. Kâni anne ile Hasbiye anne buradalar dedi Dürnev abla. Az önce geldiler, salondalar. Ne istiyorlarmış? Klonlama ilgili bir şeyler söylüyorlar. O senin sözünü ettiğin İtalyan doktordan randevu alacaklarmış. Yalnız doktora nasıl ulaşacaklarını bilmiyorlar. Demek duymuşlar bu olayı dedim. Hayret etmiştim. Bu iki yaşlı ölünün yaşamda yeni yeni gelişmekte olan şeyleri böylesine hızlı takip etmeleri şaşırtmıştı beni. Odaya kokuları sinmişti. Onları selamladım. Beni görünce Kâniye anne başladı söze. Heyecanlıydı. Bizim buraya gelişimizin nedeni bir şeyler danışmak, bir bilgi sormak içindi dedi. Sorunuz Kâniye anne, nedir öğrenmek istediniz? Geçen sene televizyonda bir haber izledik, çok heyecanlandık dedi Kâniye anne. Antinori adlı bir İtalyan doktor açık denizde bir gemi içinde klonlama işlemi yapacakmış. Bunun için denekler arıyormuş. Hasbiye anne ile ben bu işe talibiz. Doktorla irtibat kurup klonlanmak istiyoruz dedi. Bir an düşündüm. Kâniye anne, bu henüz çok yeni bir şey. Bu doktor bir şarlatan da olabilir. Bu klonlama işleminde henüz bir netlik yok ki dedim. Olsun dedi Kâniye anne. Kaybedecek neyimiz var ki? Deneyeceğiz. Dediğim gibi kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Ama eğer gerçekleşirse bu klonlama işlemi, yeniden hayata dönmüş olacağız, öyle değil mi? Peki nasıl başvuracaksınız? Doktor nasıl bir işlem yapabilir diye sordum. Hasbiye, evladım, bizim yattığımız yer, yani mezarlarımız belli, Karacaahmet'teyiz biz. Peki dedim, şu haliniz, ruhlarınız ne olacak? Yani şimdi burada karşımda oturan haliniz. Ruhumuz dedi Hasbiye anne. Bir an düşündü. Bilemiyorum tam olarak ama ruhumuz o yeni yapılan bedenin içine girer. Gireriz o yeni bedenin içine dedi Kâniye anne. Düşüncelere dalmıştım. Bu iki ölü yaşlı kadının heyecanı, coşkusu, dünyaya ve yaşama dönebilmek için gösterdikleri bu sonsuz arzu duygulandırmıştı beni. Yaşamak istiyorlardı. Yaşamın içine karışmak, her şeye yılmadan yeni baştan başlamak için sabırsızlanıyorlardı. Ama dedim yavaşça, doktorun kemik hücresinden klonlayacağı kişiler canlı olacak. Yani doktor onları bir rahme yerleştirecek. Yani tam da bilmiyorum ya, bir şeyler yapacak ve oluşturulan insan canlı olarak doğacak. Siz nasıl girebileceksiniz ki bu gövdelerin içine diye sordum. Uf, her şey çok karışık. Bunu düşünmemiştik diye mırıldandı. Bir an için umudunu yitirir gibi olmuştu. Sesi hafifçe titriyordu. Bak Hasbiye, biz bunu düşünmedik dedi. Oluşturulan yeni insanların içinde canı da olacakmış. Hasbiye anne düşüncelenmişti. O zaman bu yeni baştan yaratılan insanlar biz olmayacağız ki. Yani ruhumuz, düşüncelerimiz, hay Allah. Bambaşka bir şey bu anlaşılan diye söylendi. İki yaşlı kadın oturdukları yerde huzursuz huzursuz kıpırdanmaya başlamışlardı. Ne tuhaf şey şu yaşam. İnsan birden umutlanıyor, içi coşku doluyor, sanki asırlardır mümkün olmayan bir takım şeyler birden gerçek olacakmış gibi sunuluyor insanlara. Sonra bir rüya, bir hayal gibi havada asılı kalıveriyor bütün umutlar. Şu bizim şimdiki halimiz gibi, ne umutlarla arka sokaklardan koşarak geldik buraya. Yüreğimizde yaşama yeniden dönecek olmanın o anlatılmaz güç sevinci vardı. Hayatın içine girivecektik yeniden. Bir köşesinden ya da bir kıyısından. Tıpkı eski günlerdeki gibi olacaktı her şey. Sabah yatağımızda uyanınca yaşadığımızı biliverecektik birden. Ah, yaşamın içinde olmak, ne güzel bir rüya bu. Bir bilseniz, rüyaların en güzeli dedi. Evet diye mırıldandı. Bir kıyısından girivermek hayatın içine yeniden, şu sokaklarda, ara yollarda yaşayarak yürümek, sıcak bir yemek yemek, üstüne bir kahve içmek, rüzgarın yüze değmesi, İstanbul'da denizin kokusunu duymak, bir evi temizlemek, silip süpürmek, mutfakta çilek reçeli kaynatmak. Ne bileyim ben? Üstünde ince bir gecelik, bir erkeğin sıcaklığını duymak yeniden. Sessizce dinliyordum onları. Bu iki yaşlı ölü büyük bir özlemle artık içinden geçip gitmiş oldukları hayatı anımsıyorlar. Bir kenardan, daracık bir aralıktan, yeni baştan yaşamın içine girmek için inanılmaz bir arzu duyuyorlardı. Bir sigara yakmak dedi hasbihanne. Sonra sofrayı toplayıp mutfağa gitmek, bulaşıkları yıkarken içeriden gelen evin sesini, odada oturanların sesini duymak. Çaydanlığa su doldurup ateşe koymak, mutfağın ışığını söndürüp dönmek odaya. Yaşamı anlatıyorlardı. Hiç farkında olmadığım ufacık ayrıntıları ile yaşamı. Şu içinde rahatça volta attığım hayatı, günleri ve geceleri anlatıyorlardı. İçim titreyerek dinliyordum bu iki yaşlı kadının anlattıklarını. Yaşamın içinde bir insan olarak onlara elimi uzatmak, ince kemikli bileklerinden kavrayarak onları yanıma, hayatın içine çekmek istiyordum şu anda. İşte böyle dedi kâni. Gidiyoruz şimdi. Geldiğimiz yere dönüyoruz. Gece zamanı koyu renkli selvi ağaçlarının hışırdadığı o tuhaf sessiz evrene. Dünyanın içindeki o yalnızlığa. İki yaşlı kadın susmuşlardı. Yavaşça ayağa kalkıp kapıya doğru gittiler. Takip edeceğiz biz gelişmeleri dedi kâni kapıdan çıkarken. Kim bilir, belki bir yolunu bulabiliriz. Yaşamın içine yeniden giren o yola rastlayabiliriz belki de. Başörtülerini düzeltip apartmanın karanlık sahanlığının içinde kıpırdayan binbir gölgenin içine karışmışlardı. Döndüm salona. Dürnev ablanın gözleri yaş içindeydi. Nasıl da istiyorlar yaşamayı. Ah, nasıl da istiyorlar yeniden şu hayatın bir parçası olmayı. Kim bilir, belki de doyasıya yaşayamadılar hayatlarını. Şimdi yeniden gelseler dünyaya, kim bilir nasıl bilirler her yaşadıkları günün kıymetini. Anlattıkları şeyler dokundu bana. Nasıl ölmüştü bu yaşlı kadınlar diye sordum. Kalaysız kaptan zehirlenmişler dedim. Çok uzun yıllar önce ben çocukken kalaysız kaptan yedikleri bir pilavdan zehirlenip ölmüşler. Bir cinayete kurban gittik demişlerdi. Bir cinayetti dedim. Emekli albay Nurettin yememiş o pilavdan. Kurtulmuş. Gerçekten bir cinayet mi acaba? Bence bir cinayet dedim. Adam bakır kapta beklemiş yemekle zehirlemiş onları. Bir süre sustuk. İki yaşlı kadının hazin ölümü, yıllar sonra yeniden hayatın içine girebilmek için gösterdikleri gayret, bunca zamandır birbirlerinden hiç ayrılmamış olmaları, yaşamı en ufak ayrıntılarına kadar çok iyi anımsıyor olmaları insanın içine dokunuyordu. İkimiz de aynı anda masanın üstüne baktık. Tarot destesi kıpırdıyor, ateşin üstünde unutulmuş kaynayıp fokurdayan bir su gibi olduğu yerde zıp zıp zıplıyordu. Aradan bir kar fırlayıp havada geniş bir yay çizerek masanın üstüne düştü. Dürnev abla eğilerek kartı yeniden aldı. Değnek kralı dedi. Hafif bir öksürük sesi duyup arkaya baktık. Kazım Efendi köşedeki koltukta oturuyordu. Bizi görünce yavaşça doğruldu yerinden. Yüzü kıpkırmızıydı. Sanki tansiyonu fırlamıştı. Kara gözleri çakmak çakmaktı. Söze nasıl başlayacağını bilemiyor gibi bir hali vardı. Ellerini ovuşturup duruyor, ayaklarını oynatıyordu. Kazım Efendi nasılsın, ne yapıyorsun orada diye sordum. Şu koltuğa iliştim, kafam karmakarışık, bir takım şeyleri düşünmeye çalışıyordum. Evler bana dar geliyor, içerilerde zor duruyorum, çok sıkıntılıyım. Ne var, bir şey mi oldu? Kazım Efendi gözlerini salondaki tüm bibloların köşede duran Cumhur'un getirdiği çiçeğin köşe bucaktaki bir takım ayrıntıların üstünde tek tek dolaştırdı. Derinden bir iç çekti. Dilini dudağın üstünde gezdirip eliyle siyah gür bıyıklarını hafifçe dokundu. Kazım'a, Kazım'a hamile. Hamile mi diye sordum. Hamile dedi Kazım Efendi, güçlükle konuşuyordu. Hamile kalmış. 20. ayrımın sonu. Sayfa 207. Devamı 21. ayrımda.